Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Altınoluk Dergisi'nin Mart 2024 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Ali Rıza Temel'in kaleme aldığı Batı'nın İnsan Hakları Karnesi başlıklı yazıyı paylaşacağız. Özellikle son yüzyılda en çok konuşulan fakat en çok ihlal ve ihmal edilen insan haklarıdır. 10 Aralık 1948'de ilan edilen ve 30 maddeden oluşan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin ilk iki maddesi şöyledir. 1. Bütün insanlar hür, hayat ve haklar bakımından eşit doğarlar, akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyetiyle hareket etmelidirler. 2. Herkes ırk, renk, cins, dil, din, siyasi veya herhangi bir akide, milli ve içtimai menşe, servet veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin, iş bu beyannamede ilan olunan bütün haklardan ve hürriyetlerden istifade edebilir. Kağıt üzerinde böyle söylenmekle beraber, insan insanın kurdudur, kuvvetli olan haklıdır, hak verilmez alınır, bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler anlayışının hakim olduğu vahşi ve acımasız bir yarış ve rekabete dayalı günümüz kapitalist dünyasında gerçek anlamda insan hak ve hürriyetlerinden söz etmek mümkün değildir. Zalim güçler karşısında zayıflar, kurtlar arasındaki zavallı kuzular gibi çaresizdirler. Sahip oldukları askeri ve teknolojik imkanlarla adeta canavarlaşan güçlerin hakim olduğu böyle bir dünyada insan hak ve hürriyetlerinden söz etmek abestir. İşin acı tarafı bu hak ve hürriyetleri en fazla dile getirenler de bunlar, en fazla çiğneyenler de bunlardır. Bu da başka bir istismar ve sahtekarlıktır. Batı'nın tarihi genellikle cinayet, yıkım, soygun, soykırım ve sömürüyle hatırlanır. Teknolojinin sağladığı imkan ve gücü ıslah yerine ifsat, inşa yerine ifsada kullanan Batı medeniyeti, büyük mütefekkir Roger Garodin'in ifadesiyle bir yol kazasıdır. Binlerce yıl sonra Amerika kıtasının halklarını ateşli silahlarla ve atlı birliklerin üstünlüğüyle Angarya'yla ve bilhassa da bu işgalden kaynaklanan salgın hastalıklarla imha etmesi Batı ve Hristiyan medeniyetinin bir zaferi midir? Zenci ticaretiyle Afrika'dan zorla getirilen kölelerin Amerika'ya toplu sürgünü ve Asya'ya uyuşturucunun toptan ithalini dayatmak için yapılan Afyon Savaşı, ardından üç kıtanın kanlı bir şekilde sömürgeleştirilmesi medeniyetin barbarlara karşı zaferi midir? Amerika kıtasının yerlileri olan İnka, Maya ve Aztekleri adeta tarihten silen, onların insani geleneklere dayalı medeniyetlerinin yerine sözüm ona medeniyet adına barbarlığı hakim kılanlar, Avustralya yerlileri aborjinleri katliam, alkol ve uyuşturucuyla yok eden bir anlayış ve davranış medeni sayılabilir mi? Zehirli içecekler, mikroplu battaniyeler dağıtarak topluca öldürdükleri kızıl derililerin hesabını Allah katında ve tarih önünde nasıl verecekler? Getirilen her kızıl derili başına 5 dolar veren, bodrumları kızıl derili başı ve kulağıyla dolu olanlar cinayet dolu bu tarihleriyle mi övünecekler? Afrika'da köle aktarma istasyonları kuranlardan, yolda hastalanan ve işe yaramayan köleleri denize atanlardan insan hakları savunucusu olabilir mi? Ben şahsen Zanzibar'da küçük bir adada hücrelerin ve zincirlerin şahit olduğu bir köle aktarma istasyonunu ziyaret etmiştim. Batıya taşınan bu kölelerin takriben 1/3'ü yolda telef olmuş, denizlerde balıklara yem edilmiştir. Yok edilen kızıl derili sayısının 100 milyona ulaştığı söylenmektedir. Kovboy filmlerinde kızıl derilileri vahşi, beyazları medeni olarak gösterenler, kana buladıkları kıtaya medeniyet ve hürriyet götürdüklerini söyleyenler en adi ahlaksızlardır. Bu hırsızı kahraman, evi işgal edilen mazlum ve mağduru yok edilecek düşman saymak gibi bir garabettir. İnsan kim olursa olsun mal ve eşya olarak telakki edilemez ve alınıp satılamaz. Fakat bu vahşi batı kurduğu köle borsalarında insanları 20 ila 70 dolar fiyatta satış konusu yapmış, bazı zamanlar 3 köle bir at fiyatına satılmıştır. Batı sermayesi, batı şehirleri sömürülen ülkelerin gasp edilen servetleri, karın tokluğuna çalıştırılan kölelerin alın teri, gözyaşı ve dökülen kanlarıyla oluşmuştur. Paris metrosunun her bir metrekaresi bir Afrikalı kölenin hayatına mal olmuştur. Pek çok Batı bankasının sermayesi sömürge ülkelerinde dönmekte, kurdukları uluslararası şirketler mazlumların ve zayıfların kanını vampir gibi emmektedir. Medeni ve üstün olduğuna inanan beyaz adam, ırklar skalasının en alt tabakasında olduğuna inandığı zencileri birer sergi malzemesi olarak kullanmaktan utanmamıştır. Bunun en bariz ve en utanç verici tezahürlerinden biri 19. ve 20. yüzyıllarda Avrupa ve Amerika'da ortaya çıkan insanat bahçeleridir. İnsanların etnolojik bir sergi malzemesi olarak teşhir edildiği bu bahçelere 19. yüzyılın sonundan 20. yüzyılın ortalarına kadar Avrupa başkentlerinde sıkça rastlanmaktaydı. Özgürlük, eşitlik, kardeşlik sloganıyla yola çıkan Fransız devriminin 100. yılını kutlayan 1899 Paris Evrensel Sergisi'nde 400 Afrikalının sergilendiği bir zenci köyü vardı. Bu sözde medeni beyazlar, kafesteki siyahları goril veya yılan seyreder gibi seyrediyorlardı. Saint Louis fuarında teşhir edilen Kongolu Orta Bango bu şekilde ilgi odağı haline getirilen insanlardan biriydi. Kısa boyu, sivri dişleri, siyah teni ve sevecen gülüşüyle herkesin dikkatini çeken Bango, New York'taki Bronx Hayvanat Bahçesi'nde işe alındığını zannederken kendini bir teşhir objesi olarak bulmuştu. Yetkililer Bango'yu vahşi ve tehlikeli göstermek için kaldığı mağaranın içine ve önüne kemik parçası yerleştirmişti. İnsanlık adına bir yüz karası olan insanat bahçeleri furyası 20. yüzyılın ortalarına kadar devam etti. Brüksel'de 1958'de yapılan Dünya Fuarı'nda bir Kongo köyü insanat bahçesi formunda teşhir edildi. Burada çekilen batılı kıyafetler giydirilmiş 5-6 yaşlarında Afrikalı siyahi bir çocuk ve onu çitin arkasından yiyecek veren Avrupalı beyaz bir kadın fotoğrafı, yüzyılda utancın sembollerinden biri haline geldi. Sözde medeni, gerçekte vahşi olan Batı'nın insan hakları konusundaki anlayış ve tavrı günümüzde de gerek ekonomik, gerek sosyal, gerekse askeri ve siyasi hayatta açıkça kendini göstermektedir. Irkçılığa ve menfaate dayalı bu tavır, vahşi bir katliam ve soykırımın yaşandığı Gazze'de bütün çıplaklığıyla kendini göstermektedir. Kendilerini seçilmiş üstün ırk, başkalarını ise insan şeklindeki hayvan olarak gören Yahudiler, istisnalar hariç ve onların destekçileri dünyanın gözü önünde yalanlar ve algı operasyonlarıyla çoluk çocuk, kadın yaşlı demeden Filistin'deki, yani o ülkenin gerçek sahiplerini yok etmek için bütün imkanlarını seferber etmektedir. İnsan hak ve hürriyetlerini korumakla yükümlü Birleşmiş Milletler Teşkilatı ve Güvenlik Konseyi mazlumlara arka çıkmak yerine zalim ve emperyalistlere fırsat tanıma, meşruiyet sağlama kurumu haline dönüşmüştür. Varlıklarını başkalarının yokluğunda görenler insan değildir. İnsanlığın ortak değeri kendin için istediğin şeyi başkaları için de istemektir. Tolstoy'un ifadesiyle, İnsan acı duyarsa canlıdır, başkasının acısını duyarsa insandır. Cinayeti işleyenler, cinayete seyirci kalanlar, cinayetten zevk alanlar insanların yüz karasıdır. Merhamet, sevgi, barış ve kardeşlik esasına dayalı yeni bir dünya oluşturmaktan başka çare yoktur. Hep birlikte var olmaya çalışalım. Çünkü biz insanlık ailesiyiz. Ali Rıza Temel'in kaleme aldığı Batı'nın İnsan Hakları Karnesi başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz ilk olarak. Şimdi de Haşim Akın'ın kaleme aldığı Akıllı İnsanı Herkes Sever başlıklı yazıyı paylaşacağız programımızda. Kur'an-ı Kerim akıllı insanlara hitap eder. Sürekli olarak da düşünmez misiniz, aklınızı kullanmaz mısınız diye sorar. İnsanları tefekküre davet eder. Ebu Derda radıyallahu anh da şöyle buyurmuştur. Bir saat tefekkür, 40 gecelik nafile ibadetten üstündür. Biz toplum olarak da akıllı insanları severiz. Okullar daha akıllı, daha zeki ve çalışkan öğrencilere göre sınıflandırılır. Öğretmenler böyle öğrencilerin olduğu sınıfta ders yapmayı daha çok arzu ederler. Herkes kendi çocuğunun çok daha akıllı, zeki, akademik başarısı yüksek bir okulda ve grubun içinde eğitim almasını arzu eder. Bunun için koşturur da koştururlar. Zira çocukların akıllı olması ve başarıları ebeveynler için bir gurur kaynağıdır. Sadece okullar değil elbette, ticaret de akıllı insanları sever. Kısa sürede kazanan, rakiplerine göre daha hızlı davranan insanlar hep parmakla gösterilir. Adam aklını kullandı, kısa zamanda ne kadar da yol kat etti diye met edilir. Böylesi insanlar çocuklara örnek olarak sunulur. Bazen de o gün aklımızı kullansaydık şimdi nerelerde olurduk diye hayıflandığımız da olur. Herkes akıllı görülenlere özenmeye devam ede dursun, Anadolu irfanı buna daha değişik bir cepheden noktayı koyar. İnsanların akıllarını pazara satlığa çıkarmışlar. Herkes gidip kendi aklını beğenmiş ve onu almış. Kimse de hayat ve düşüncesine toz kondurmaz. Allah Resulü'nün de bir akıllı tarifi var elbette. O da akıllı insanı seviyor. Onun dünyasında akıllı insanın nebevi üslupla şekillenmiş bir tanımı vardı. Ebu Ya'la Şeddat İbni Evs'ten rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Akıllı kişi nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Aciz kişi de nefsini duygularına tabi kılan ve Allah'tan dileklerde bulunup durandır. Habibi Kibriya Efendimiz'in dünyasında bir insanın akıllı olmasının iki temel özelliği vardır. Birincisi, onun nefsiyle olan ilişkilerinde gizlidir. Hevasına tabi olmaması, nefsani arzulara gem vurabilmesi, yapabilecekken, elinde imkanı varken geri durabilmesi onun akıl seviyesini gösterir. Zaten Kur'an-ı Kerim de bu konuya şu ilahi fermanla noktayı koyar. Gördün mü hevasını ilah edineni? Onun üzerine sen mi vekil olacaksın? Hevasına tabi olmayı, ilahi sınırlardan uzaklaşmayı, istediği her şeyi yapmayı bir özgürlük olarak saymayı, elinde bulunan nimet ve imkanların kendisine ait olduğunu düşünerek hoyratça harcamayı Tanrı edinme olarak tanımlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nefsinin isteklerini dizginleyebilmeyi, her istediğini yapmak yerine ölçüyü koruyabilmeyi akıllı olmanın işareti diye tanımlıyor. Bu çok kolay mı olacak? Elbette ki değil. Zira zannedildiği gibi kolay olsaydı kullar arasında bir ayraç olmazdı. Öyleyse Allah başarılması zor olan, kulların kazanamayacağı bir sınavı mı koydu önümüze? Zorla mı düştük bu nefsin ateş çukuruna? Nefsi yenip onun istekleri altında ezilmemek çok zor olsa da bunu kolaylaştıracak önemli ve basit bir kalkan ikinci şıkta ifade ediliyor. O da ölümden sonrası için hazırlık yaparak ölümle beraber yaşamamız isteniyor. Ölümün yakın olduğunu bilmek, bir gün öleceğini düşünmek, ölümden sonraki yeni hayatta bütün yaptıklarından hesaba çekileceğinin şuuruyla hareket etmek, kişinin nefsani arzularına hakim olmasını kolaylaştıracaktır. Ölümsüz bir hayatı düşleyenler, yapıp ettiklerinden hesaba çekileceğine dair bir düşüncesi ve korkusu olmayanlar, hatalarına karşı freni olmayanlar, nefislerinin esiri olacaklardır. Akıllı bir insanın tefekkürü mevt gibi onun hayatını muhasebe ettirecek, hatalarından onu uzaklaştıracak bir sistemi ve ibadeti olmalıdır. Zira ölümü düşünmek, ölmeden önce ölme sırrına erişebilmek, pişmanlık deryasına dalmamak için hayatı frenlemek de bir ibadettir. Hadis-i şerifin devam eden bölümünde de aciz, ahmak insanların özelliği bize bildiriliyor. Onların nefislerine tabi olacakları ve doymadan Rabbinden yeni şeyleri isteyecekleri haber veriliyor. Aciziyetin tadı başka bir beladır. Bunu daha iyi anlayabilmek için şu örneğe baksak. Çölde insanlar için çok faydalı olan ve çöl gemileri denen develer için harese denilen bir tehlike vardır. Bildiğimiz hırs, haris, ihtiras, muhteris kelimeleri de bu köktendir. Harese şudur. Develerin çölde çok sevdikleri bir diken vardır. Gördükleri yerde o dikeni koparıp çiğnemeye başlarlar. Keskin diken devenin ağzında yaralar açar. O yaralardan kan akmaya başlar. Tuzlu kan dikenle karışınca bu tat devenin daha çok hoşuna gider. Böylece yedikçe kanar, kanadıkça yer. Bir türlü kendi kanına doyamaz ve engel olunamazsa kan kaybından ölür deve. Hadis-i şerifteki aciz insanın tanımı tam da buna benziyor. Nefsinin arzularına tabi olmuş, hep bunun yenisini istemiş, bir türlü doyamamış, arada bir çevresinden de destek bulmuş insanın yapamayacağı yoktur. Burkina Faso'da yeni Müslüman olan bir gence, "İslam'ı niçin seçtin, kim davet etti seni?" diye sormuştu. Cevabı çok enteresandı. "Ben hayatımı freni patlamış bir kamyon gibi yaşadım. Canımın her istediğini yaptım. Onlardan usandım artık. Hayatımda yasakların olmasını ve insan gibi yaşamayı istiyorum." demişti. Ölümü bir insanın hayal dünyasından alıp çıkarırsanız, bu dünyada yaptığı her şeyin yanına kar kalacağını sanır. Uzun süre bir iş yerinde çalışmış ve sonunda tazminatı bile ödenmemiş bir eleman dertliydi. Patronun karşısına çıkıp ona, "Siz de inanır mısınız bilmem ama ben ölüme ve ahiret gününe inanıyorum. O gün sizinle karşılaşmayı ve adili mutlak olan Rabbimin huzurunda yenilmiş haklarımı orada sizlerden alacak olmanın hayalini kuruyorum. Bunun hazzını yaşıyorum." diyerek çıkmasını önermiştim. Ölmek, ölmeyi beklemek, ölüm sonrası için hazır olmak, bunu unutmamak, ölmeden nefsini hesaba çekebilmek ne de güzel bir nimetmiş. Elhamdülillah. Haşim Akın'ın kaleme aldığı "Akıllı İnsanı Herkes Sever" başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Ve son olarak şimdi de Adem Şahin'in kaleme aldığı "Vakıf Ekmeği" başlıklı yazıyı paylaşacağız. Vakıfların anasıdır Şehri Sultan İstanbul. Şehirlerin anası Ümmül Kura, inananlar için Mekke'dir, bu değişmez. Vakfın neredeyse annen oradadır, buysa değişir. Vakıf anne gibi büyütür, yetiştirir. Annelik almakla değil, vermekle olur. Vakıfların rahmi olan Şehri Sultan İstanbul'da, İbrahim'in milleti dini üzere yaşayan, kartal gibi bakıp kuğu gibi süzülen, Nisan yağmurları gibi bereketli, merhametli babayı ziyaret ettikten sonra vakfın yemekhanesine doğru gidiyoruz. İbrahim'in milletinden olmak merhametli olur. İbrahim, Ebun Rahimun, merhametli baba demektir. Anne olan vakfın üzerinde bir merhametli baba olmazsa dağılır gider. Merhametli babalar, merhametli anneler üzerinde kavramdır. Yemekhaneyi pamuk tarlasına benzetsem yanlış olur. Pamuk tarlasını bilirim, tozu da vardır toprağa da. Her masa bembeyaz gelinliğini giymiş, başı eğik halde sessizce bekliyor. Süzülen kuğuların avrası burayı da sarmış. Masa örtüleri semazenlerden ve Kabe'yi tavaf eden hacılardan mı aldınız bu renginizi? Beyaz giymeyi, kiri hemen göstermesi sebebiyle birçok insan tercih etmezken, masaların üzerinin bembeyaz olması ayrı bir incelik ve saygıdır. Bembeyaz örtülü yuvarlak masalar, cennete kadar uzanmış gibi Kevser havuzunun sesi burada duyulabilir mi? Neden masalar yuvarlak? Yuvarlak masalarda baş köşe olmaz. Masada oturanlar bir tarağın dişleri gibi eşittir. Anne evlatlarını ayırır mı? Ev yemeği yiyenler dışarıda yemek yemeyi istiyor. Hep dışarıda yemek yiyenler de ev yemeklerini arıyor. Ev yemeği yememek, annenin sarılmak için açılan ellerini boşta bırakmaktan farksızdır. Elde pişen kebaptansa evde pişen çorbanın daha besleyici olduğunu hangi sözler anlatabilir? Burada biraz fazla ye, biraz fazla iç, dışarıda daha az ye, daha az iç. Cömertin yemeği şifadır, cimrinin yemeği ise hastalık. Yaşlanmaktan şikayet etmemelidir. Allah bu ayrıcalığı herkese nasip etmez. Ulu Türkistan'da çocuklara, gençlere ak sakal olasın diye dua edilir. Anne yemeğinden farksız, vakıf yemeğinden de şikayet edilmemelidir. Vakıf yemeği herkese nasip olmaz. Herkes yemek yer ama herkes yemek yediremez. Cömert insan bulduğun sarıl ellerine. Cennet cömertler yurdudur. Cennet annelerin ayaklarına, cömertlerin de ellerine yakındır. Anneler cömertlikte zirvedir. Tencerenin içine giren en yoğun baharat sevgisidir. Tencerelerin içine en yoğun baharat olan merhamet yerine Çin tuzundan aromalara, GDO'lu ürünlerden suni etlere kadar muzır şeyler girmeye başladı. Hani canın yanınca yandım anam derdin, annene koşsana, annene sarılsana, vakıf seni bekliyor, daha ne kadar yaralı ve yorgun halde gezeceksin. Beyaz gelinciklerle örtülü masalara yaklaşalım. Gelincikler kırmızı olur. Beyaz gelinciklerin olduğunu sorarak öğrendim. Beyaz gelinciklerin üzerinde ketçapından mayonezine, sirkesinden zeytinyağına, adını bildiğim baharatlardan bilmediklerime kadar her şey var. Burada bitecek hesabı yok. Burada başka bir hesap var. Yemek bitmiyor, peçete bitmiyor, çay bitmiyor. Çokluk, bolluk, bereket anlamına gelen Kevser havuzu gölge gibi hep yakınlarda da olurmuş. Güvenlik kameraları da yok burada. Nerede güvenlik kamerası varsa oradan korkacaksın. Kapının çıkış yerinde kasa da yok. Burada yenilenin hesabı tutulmuyor. Ulu Türkistan bozkırlarında bir lokantanın kasasında çayın yanındaki limondan şekere, yemeğin yanında yenilen ekmeğe kadar geniş bir ödeme listesi çıkarılmıştı. Neredeyse yemeğin tuzuna bile ayrıca fiyat biçilecekti. Bu kadar ince para hesabı yapmalarına rağmen sofrada ya ekmeği ya peçetesi ya da şekeri eksik olmuştu. Annemin öldüğünü teyzemden bir tabak daha patates kızartması isteyemeyince anladım sözünü okumuştum. Vakıflarda ikram edilen yemekleri rahatlıkla yersiniz. Akrabalar demiyorum, abinizin, ablanızın, kardeşinizin evinde bile bu rahatlıkla yiyemezsiniz. Bir defa yeseniz ikinciye acaba dersiniz. Vakıf yemekhanelerinde bilirsiniz ki burada ikram edilenler sizin içindir. Parasını ödeyerek yemek yediğiniz mekanlarda ustaya, garsona teşekkür edersiniz. Ya vakıflarda kime teşekkür edilir? Teşekkür edeceğiniz hiç kimse yoktur. Arasanız da bulamazsınız. Yemek Allah ve sizin aranıza ne para girer ne insan. Biz sizi yalnız Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Bir zamanlar tuz, ekmek, hakkı diye bir deyimimiz vardı. Bu deyim Azerbaycan'da duz, çörek hakkı diye kullanılır. Bu deyim açlığını gideren insana karşı vefayı ifade eder. Barış Manço şarkısında şöyle der. Tuz, ekmek, hakkı bilene sofra kurmasan da olur. Ilık bir tas çorba yeter, rızkım buymuş der içerim. Bozuk bir kafa, bulanık bir gönül, aç bir mide, boş bir cep, kırık bir kalp ve isyan halinde olan ruh bilgeliğin ve yeniden doğumun kilometre taşlarıdır. Abdurrahim Karakoç, Yusuf kuyuda yükseldi, insanlar gökdelenlerde alçalıyor der. alçalma ancak anne şefkatiyle ve vakıf ruhuyla durdurulur. Madem ki vakıflara anne dedik, anneler ilgi bekler, destek bekler, hatırlanmak ister. Öf bile denilmesini istemez. Her şeye dayanan anne, öf sözünün rüzgarından yıkılır. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı olur da, vakıfta yenilenlerin, içilenlerin ve vakfın emeğinin hatırı ve hakkı olmaz mı? Adem Şahin'in kaleme aldığı Vakıf Ekmeği başlıklı yazıyı paylaştık son olarak bu akşam Sesi Dergi'de değerli dinleyenlerimiz. Altınoluk Dergisi'nin Mart 2024 sayısından paylaştık yazılarımızı. Bir başka programda yeniden birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayırlı olsun. Hoşça kalın.